Ayrım 33, sayfa 359. Ekonomik krizden zengin çıkan bir padişah. Son iki yıldır dünya finans kriziyle yatıp kalkıyoruz. Bankaların durumu, borsa, döviz ne olacak herkes merak içinde. Bu topraklar benzer mali krizi 19. yüzyılın son çeyreğinde de yaşadı. Ve o mali krizi borsada akıllı oynayarak lehine çeviren bir Osmanlı padişahı vardı. İkinci Abdülhamit. Akıl hocası kimdi? Dudak uçuklatacak serveti sadece borsada oynayarak mı kazandı? İşte farklı bir padişah portresi. Şehzadeliğimde 3-4 ayda bir maaş çıkar, onu da kaime veya metelik para olarak verirlerdi. Ben de koyun ticareti yapardım. Maslak çiftliğinde ekin de ektirirdim. Lakin ondan fayda olmazdı. Asıl fayda koyun ticaretindeydi. Senede 5-600 merinos koyun getirirdim. Bunların yavrularını, sütünü, yapağını değerlendirir, kısır olanları kasaplara satardım. Ertesi sene başka sütlü koyunlar satın alırdım. Senede koyun başına bir mecidiye kâr bırakırdı. Bu iş çok kârlıdır. Üstü beşte Venedik'ten gelir, boyacılar kullanır, ben daha ucuza satardım. Herkes benden alırdı. Ondan da istifade ederdim. Diğer şehzadeler borç içindeydiler. Çünkü ticaret bilmezler, çalışıp kazanmazlardı. Kazanmak, iş yapmak da bir hünerdir. Şehzadeliği döneminde ticarete başlayıp Osmanlı'nın en zenginlerinden biri olan Sultan II. Abdülhamit'in servetinin kaynağı sadece buğday, koyun, boya ticareti miydi? Bilinir ki ticaret ve ekonomiyle yakından ilgilenen ilk Osmanlı padişahıydı. İlgisi sadece ticaretin pratiğiyle de sınırlı değildi. 19. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vurmasına rağmen adı gölgede kalmış aydınlardan Münif Paşa'dan iktisat dersleri aldı. Ve bir gün... Şehzadeliği dönemiydi. Osmanlı Devleti yayınladığı irade-i seniye ile borçlarını erteleme kararı almıştı. Çünkü hazinesi tam takırdı. Bu kötü ekonomiden Dolmabahçe Sarayı da etkilendi. Şehzade Abdülhamit zamanında alamadığı maaşını kırdırmak için saraya rahatlıkla girip çıkan, Osmanlı hanedanına borç para bulan Rum banker Yorgo Zarifi 1807-1884 ile tanıştı. Yorgo Zarifi, kayınpederi Çelebi Dimitraki ile Zafiri Pulos ve Zarifi işletmesinin ortağıydı. Galata Borsası'nın en tanınmış isimlerinden biriydi. Bankerler Osmanlı Devleti'nin dış ticaret açıklarının kapatılması için gerekli olan yabancı kredileri bulan kişilerdi. Bir yanda Galata bankerlerinden G. Tubini, Mihran Düzbey, Köşeoğlu Agop, J. Lorando, Mısırlı Andon Bey, Kredit General Otoman ile diğer yanda Zarifi, Baltazi, Boğuz Mısırlıoğlu, Zafiropoulos, Oppenheim, S. Sulapç, Kristaki, J. Camondo, Societe General Otoman ile Osmanlı Devleti'nin iki kasası durumundaydılar. Bankerler aynı zamanda Osmanlı Hanedanı mensuplarının kişisel ihtiyaçları içinde kredi veya borç veriyorlardı. Banker Yorgo Zarifi sadece Şehzade Abdülhamit'le değil, Veliaht Murat ve Padişah Abdülaziz'le de görüşüyordu. Abdülhamit kardeşleri arasında en çok Murat'ı seviyordu. Onunla sıkça görüşüyordu. Banker Zarifi'yi onun aracılığıyla mı tanımıştı acaba bilinmiyor. Bilindiği gibi Murat amcası Sultan Abdülaziz'i tahttan indirmek için Mithat Paşa gibi siyasiler, harp okulu komutanı Süleyman Paşa gibi askerler ve yukarıda isimlerini yazdığımız Yorgo Zarifi gibi bankerlerle işbirliği yaptı. Amacına ulaştı ama ruh sağlığı bozulduğu için tahttan indirildi. Abdülhamit padişah olup fırsatını yakalayınca amcası Abdülaziz ve çok sevdiği kardeşi Murat'ın başına gelenlerin tüm sorumlularını, ayak işlerine bakanları bile cezalandırdı. Ancak nedense banker Zarifi'ye dokunmadı. Rum banker Yıldız Mahkemesi'ne bile çıkarılmadı. Niye acaba? İşin ucunda para vardı. Abdülhamit Şehzadeliği döneminde o kadar parası vardı ki, cülus bahşişi olarak dağıtılan 60 bin altını kendi cebinden verdi. Servetinin kaynağı 1864 yılında Havyarhan'da faaliyete başlayan Kambiyo ve Menkul Kıymetler Borsası'nda banker Zarifi aracılığıyla esham yani hisse borç senedi alıp satmasıydı. Zarifi padişahın mali danışmanıydı, zenginleşmesinin aracıydı. Bu nedenle banker Yorgo Zarifi'ye dokunmadı. Hatta Meclis-i Mebusan'ın 22 Ocak 1878 tarihli oturumunda Aydın Mebusu Hacı Ahmet Efendi bölgesindeki köylülerin palamut gelirlerine devletten alacaklarına karşılık el koyan banker Zarifi'yi şikayet etti. Saray bu sözleri hiç duymak istemedi. Rum tüccarlarına genellikle çorbacı deniyordu. İkinci Abdülhamit de bu nedenle banker Zarifi'ye hep çorbacı diye hitap etti. Ve çorbacıdan sadece finansal kurumların işleyişi hakkında özel bilgiler almakla kalmadı. Parasını borsada nasıl değerlendireceği konusunda akıl da danıştı. O dönemde de sıkça yapılan borsa spekülasyonlarından banker Zarifi aracılığıyla yararlandı. Örneğin 1873'ten başlayarak Avrupa'yı etkileyen mali krizden tutun da Güney Afrika'daki bulunan altın madenlerine kadar çeşitli spekülasyonlardan haberdar oldu. Mabeyn başkatibi Tahsin Paşa hatıratında ilişkilerini şöyle yazdı. Monsieur Zarifi Abdülhamit Efendi'nin iskonto ettiği maaşlarını gene kendi nezdindeki hesabı carisine kaydeder ve bunlara bir faiz yürüterek gerek bunun hasılını ve gerek çiftliğinden ve diğer bazı emlak ve akarından aldığı gelirleri kârlı işlerde kullanırdı. Abdülhamit Efendi'nin Monsieur Zarifi'yi sık sık kabul ederek her ziyarette kendisiyle para işleri hakkında görüştüğünü ve servetinin idaresini teftiş ve takip ettiğini saray emektarlarından işittiğim gibi bizzat kendisi de bunu anlatır dururdu. Abdülhamit iktidara geldiğinde banker Yorgo Zarifi artık 70 yaşına gelmişti ancak dinçti. Padişahın huzura en çok kabul ettiği banker olmakla kalmamış, en çok görüştüğü kişi de olmuştu. Abdülhamit tüm mali bilgisini bu ünlü bankere borçluydu. Ve banker Yorgo Zarifi sayesinde Galata liberalizminden etkilendi. Ekonomik liberalizmden yana oldu. İkinci Abdülhamit ekonomide öyle bir liberalizmden yanaydı ki, Mektebi Mülkiye'de iktisat derslerinin programını bizzat kendisi belirliyordu. Osmanlı'da liberalizmin öncüleri Sakızlı Ohannes Paşa'nın Mebadi-i İlmi Serveti Milel ve İdadiler'de okutulan Mehmet Cavid'in İlmi İktisat favori kitaplarıydı. Öğrencilerin ticaretle ilgilenmelerini çok arzuluyordu. Osmanlı insanının ticaretle ilgilenmemesine kızıyordu. Avarilik her sınıf halkımızda öyle kökleşmiş, öyle bir tabiat haline gelmiştir ki, haklı olarak bütün felaketlerimizin sebebi olduğu ifade edilebilir diyordu. Ama kendisinin kişisel kuruntuları, kuşkuları gelişmenin önündeki en büyük engeldi. Döneminde elektrik, telefon, uçak gibi teknolojik gelişmelere, anonim şirket, ticaret borsası gibi kapitalist gelişme potansiyellerine soğuk baktı. Anonim şirketleri ülke gelişmesinin değil, padişaha karşı menfi düşüncelerin geliştirileceği yerler olarak gördü. Banker Yorgo Zarifi'nin adını taşıyan torunu Yorgo Leonida Zarifi'nin Hatıralarım adlı kitabında yazdığına göre ailece görüşürlerdi. Örneğin Leonida Zarifi doğduğunda 2. Abdülhamit Zarifi'lere hediye göndermiş, annesi Froso Zarifi de teşekkür için padişahın analığı Perestu kadını ziyaret etmişti. Yine kitaptan öğrendiğimize göre banker Yorgo Zarifi 27 Mart 1884'te vefat ettiğinde 2. Abdülhamit'le arası bozuktu. Banker Zarifi 1877-78 savaşı sırasında devlete açtığı kredilerle savaşın finansmanına önemli katkıda bulunmuş, fakat açtığı avansların yüksek faizleri ve ağır şartları padişahı bile rahatsız eder boyuta ulaşmıştı. Dargınlığın sebebi bu olabilir miydi? Ya da daha kişisel miydi? Neyse, banker Zarifi'nin ölümü aradaki soğukluğu giderdi. İkinci Abdülhamit, banker Zarifi'nin başta eşi Eleni olmak üzere ailesini yemeğe davet etti, ilişkiler düzeldi. Bir sabah sultanın bir emir eri atıyla Galata'ya gelerek acilen babamla konuşmak ister. Babama saraydan beklendiğini iletir. Babam acilen Yıldız Sarayı'na gider. Sultan Hamit onu hemen kabul eder. 12 sene önce der sultan, babam beni alacaklarımın pençesinden kurtardı, borçlarımı ödedi ve mali durumumu düzeltti. Şimdi kardeşim Reşat aynı durumda. Onu bulunduğu çıkmazdan kurtarmanı rica ediyorum. Babam elinden gelen her şeyi yapacağına söz verir. Banker Leonida Zarifi elinden geleni yapar. Bir iki kez veliaht Reşat'la görüşmeye gider. Son gidişinden bir gün sonra Yıldız Sarayı'na davet edilir. İkinci Abdülhamit bu kez kızgındır. Sertçe, sen benim düşmanlarımla bir olup bana komplo mu kurmaya çalışıyorsun der. Ardından artık kardeşinin hesaplarıyla ilgilenmemesini emreder. İkinci Abdülhamit, bankerlerin amcası Abdülaziz'e ne yaptıklarını iyi biliyordu. Banker Yorgo Zarifi'ye güveniyordu ama oğlu Leonida Zarifi'den emin olamamıştı. Ancak zamanla ona güvenip onunla da işbirliği yapmayı sürdürdü. İkinci Abdülhamit, banker Zarifi'den kötü huylar kapmış mıydı? Abdülhamid'in servetini ülke ekonomisine değerlendirmek yerine büyük ölçüde Avrupa bankalarında ve yabancı sermaye piyasa spekülasyonlarında değerlendirmesi şaşırtıcıydı. Şaşırtıcı olmasının bir nedeni de ekonomi dersleri aldığı Münif Paşa'ya bir mektubunda yazdıklarıydı. Mektubunda amcası Abdülaziz döneminde zenginleşen bürokratların paralarını yurt dışı bankalarına yatırmalarını ağır bir dille eleştiriyordu. Oysa kendisinin Deutsche Bank, Barclay Bank, Credit Lyonnais gibi Avrupa bankalarında hesabı vardı. Ve servetine servet katmaya devam etti. İkinci Abdülhamit'in mal varlığına birkaç örnek verelim. İstanbul Sultanahamam'ındaki İzmirli Hanı, İstanbul Direkler arasında Letafet Apartmanı, İstanbul Gedikpaşa'daki tiyatro arsası, Eyüp Kopça Geçidi'ndeki 21 dönüm tarla, Eyüp'te 18 dönümlük Bahariye kışlası, Kağıthane'de 20 dönüm arazi, Kağıthane'de Silahtar Ağa çiftliği, Bakırköy'de 70 dönüm arazi, Bakırköy Veli Efendi çayırı, Dolmabahçe'de 30 dönüm bostan, Küçükçekmece'de Burunsuz Mandıra çiftliği, Nişantaşı'nda Celaleddin Paşa Konağı, Kamil Paşa Konağı, Teşmikiye'de 1 dönüm arsa, Beşiktaş'ta 2 dönüm bağ, 3 dönüm arsa, İstanbul Horhor'da konak ve 5 dönüm arsası, Arnavutköy Akıntı Burnu'nda gazino ve müştemilatı, Ortaköy'de Dalyan Mahallesi ve Ali Sahip Paşa Yalısı, Kuruçeşme önündeki ada, Galatasaray Adası, Kartal Soğanlı Köyü'nde köşk ve 3 dönüm arazisi, Kartal'da Alem Dağı Çiftliği, Çakmak Çiftliği ve 21 parça tarla, Paşabahçe İncirli Köyü'nde 40 dönüm arazi ve şişe fabrikası, Beykoz'da 40 dönüm bostan, 3 bahçe, 6 tarla, 2 çayır, 3 arsa, 1 bağ, 1 dükkan ve yalısıyla Tokat Çiftliği, Yalnız Servi Çiftliği. Beykoz'da Abraham Paşa'dan alınan 38 dönüm arazi ve üzerindeki müştemilat ve teferruatı ile çiftlikler. Fenerbahçe'de tarla, çayır, kahvehane. İzmit'te 3 dönüm bahçe, İzmit Çiftliği. Geyve'de 26 dönüm Balabal Çiftliği. Şişli'de İzzet Paşa Çiftliği. Çatalca ve Çekmece'de Filifos Çiftliği, Kaparya Çiftliği, Safra Çiftliği, Kılıç Ali Sağır Çiftliği, Silivri Çiftliği, Bosna Çiftliği, Sazlı Bozna Çiftliği, Haratçı Çiftliği, Papaz Bergoz Çiftliği, İzzettin Çiftliği, Tozalak Çiftliği ve Yahya Bey Kışlası. Yalova 11 odalı han, hamam, 17 odalı otel, 7 odalı misafirhane, dükkan, fırın, 2500 dönüm orman. Mihalıç'ta Çeribaşı Çiftliği, Melda Çiftliği, Cambaz Çiftliği, Ekmekçibaşı Çiftliği, Kayseri Çiftliği, Orta Çiftliği, Keçifdere Çiftliği, İskele Çiftliği, Kızıllar Köyü'nde 24 parça gayrimenkul, Akköprü Köyü'nde 280 dönümlük Paris Bey arazisi, yine aynı köyde 308 dönümlük Hızır Bey arazisi. Burdur Ağlasun'da Çeltikçi Çiftliği, İzmir'de Hayrettin Çiftliği, Tire'de Meşhet Çiftliği, Akhisar'da Rahime Çiftliği, Nazilli'de 7000 dönüm arazisiyle Bilare Çiftliği, Keşan'da Türkmen Çiftliği, Baba Eski'de Keçili Merası, Havza'da Pavliköy arazisi vesaire vesaire vesaire. Peki ikinci Abdülhamid'in mirasına ne oldu? Paran var mı derdin var sözünü doğrular gibi ikinci Abdülhamid'in serveti uzun yıllar Türkiye gündeminden düşmedi. 1908 Temmuz devrimi olunca ikinci Abdülhamid yeni gelen iktidara hoş gözükmek için ya da iddiatçıların baskısıyla 8 Eylül 1908'de bir kısım mal ve gelirlerini devlet hazinesine devretti. 31 Mart 1909 ayaklanmasını takiben tahttan indirilen 2. Abdülhamid'in tapuya kayıtlı mallarının çok büyük bir kısmı devlet hazinesine geçirildi. Ancak Vahidettin 8 Mart 1920'de çıkardığı bir kararname ile bu malları işgalci ülkelerden kaçırmak için mi acaba? Tekrar hazineyi Hassa'ya iade etti. Böylece 2. Abdülhamid'in ailesine miras hakkı doğdu. Ancak işgal güçleri Sevr Anlaşması'yla madde 240 bu mallara el koydu. İkinci Abdülhamid'in mirası Lozan Antlaşması'nın da gündemine geldi. Tam manasıyla çözülemedi. Öncelikli mesele gayrimenkullerin bir bölümünün Türkiye sınırları içinde olmamasıydı. Artık o topraklar işgal edilip koparılmıştı. İkinci Abdülhamid'in ailesi yurt dışında bu topraklar, çiftlikler, petrol kuyuları vesaire için dava açsa da hiçbirini kazanamadı. Almanya İmparatoru Wilhelm'in şahsi servetini iade edenler nedense aynı hukuki hakkı 2. Abdülhamid'in varislerine göstermedi. 3 Mart 1924'te Osmanlı Hanedanı yurt dışına çıkarılınca padişahların tapuya kayıtlı tüm mal varlığına el konuldu. 2. Abdülhamid'in varislerinden Bedri Felek, Müşfike Hanım ve daha sonra Müşfika Kayasoy ile Emsali Nur Hanım çeşitli girişimlerde bulunsalar da isteklerini alamadılar. Bu arada meseleyi çözeceğini belirtip devreye giren diş hekimi Sami Günzberg gibi hanedana yakın bazı iş bitiriciler mirasçılardan hayli para kopardılar. Daha sonraki yıllarda hanedan mensuplarının yurda girişleriyle ilgili yasalar değiştikçe buna paralel miras davaları açıldı ama bunlardan da bir sonuç çıkmadı. Son olarak 3 yıl önce 2. Abdülhamid'in Fransa'da yaşayan torunu Cemil Adra dava açtı. Hukukçular bugünkü yasalarımıza göre zor deyip torun Adra'ya AİHM'ye gitmesini salık verdiler. Anlayacağınız ölümünün 90. yılında 2. Abdülhamid'in mirası hala tartışma konusuydu. İşte gizli kasalar. Tayyip Erdoğan'la başladık, nereye geldik? Asıl sorumuz şuydu, Başbakan Erdoğan ticaret hayatında kalsaydı başarılı olur muydu? Ne bileyim, İslam dergisinin bir dönem fedakar mücahitleri gibi zamanla 350 milyon dolarlık iş merkezine ortak olabilir miydi? Bir Zahit Akman, bir Zekeriya Karaman kadar başarılı olur muydu? Bir dönemde Süleyman Mercümek vardı, Bosna yardım paralarını iç ettiği iddiasıyla yargılanmıştı. Biraz geçmişi bilenler Necmettin Erbakan'ın kayıp trilyonlarını, Süleyman Mercümek'i ya da Yimpaş, Kombasan, İhlas, Jetpa, Endüstri Holding'i hatırlarlar. Peki siz Mehmet Satoğlu, Tahsin Armutçuoğlu, Gürgen Mazhar Bayatlı, Beşir Darçın isimlerini duydunuz mu? Bunlar kimdi? Kimlerin gizli kasasıydı? Neden yargılandılar? Sonra nasıl ortadan kayboldular? Gelin önce biraz gerilere gidelim. Tarikat, siyaset, ticaret üçlemesiyle ilk kez Nakşibendi Gümüşhanevi dergahı karşılaştı. Şeyh Ahmet Ziya Üddin 1838 Osmanlı-İngiliz ticaret anlaşmasıyla Anadolu'ya gelen yabancı sermayeye karşı ulusal pazarı korumak için yardım sandıkları kurdu. Toplanan zekatlar yoksullaşan esnaflara aktarılarak milli sermaye korunacaktı. Şeyh Ahmet Ziya Üddin tüccar bir ailenin çocuğuydu. Bu nedenle bu hareketi kişisel olabilir miydi? Hayır. Çünkü yıllar sonra 1954'te benzer uygulamayı yine aynı tarikat hayata geçirdi. Demokrat Parti'nin ülkeyi ithal mallara boğması üzerine Nakşibendi Gümüşhanevi dergahının şeyhi Mehmet Zahit Kotku'nun girişimiyle Gümüş Motor kuruldu. Amaç milli sanayi yaratmaktı. Üzerinde cami resmi olan hisseler çıkarılıp satıldı. Ancak bu milli atılım pek uzun ömürlü olamadı. Gümüş Motor battı. İş mahkemeye yansıdı. Genel müdürü Necmettin Erbakan'ın dönemin parasıyla 69 bin lirayı kardeşi Kemalettin Erbakan'a gönderdiği murakip raporlarında ortaya çıktı. Yıllık imalatı devlet planlama teşkilatına 10 bin olarak bildirmişlerdi. Gerçek rakam 70'ti vesaire vesaire. Nakşibendi Gümüşhanevi dergahı zamanla ticaretin yanına siyaseti de koydu. Yani artık bireysel girişimcilikle değil, iktidara gelerek milli sanayi hamlesi gerçekleştirilecekti. 26 Ocak 1970'te Milli Nizam Partisi'ni kurdular. Yargıtay Başsavcılığı partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 21 Mayıs 1971'de parti kapatıldı, mal varlığına el kondu. İşte bugün konuştuğumuz kritik mesele bu son cümlede saklıdır. Bu tarihten sonra Milli Görüş Hareketi'nin kurduğu tüm şirketler, partiler, dernekler üzerine değil, kişiler üzerine kuruldu. Örneğin 18 Haziran 1971'de İPA AŞ kuruldu. Kurucularından Tahsin Armutçuoğlu ve Mehmet Satoğlu aynı zamanda Milli Nizam Partisi kurucusuydu. Tahsin Armutçuoğlu ve Mehmet Satoğlu bir başka şirket daha kurdular, NİDAŞ. Bu şirketin ortakları arasında Hasan Aksay, Fehmi Cumalıoğlu gibi yine Milli Nizam Partisi kurucuları vardı. Aksay ve Cumalıoğlu bu kez Oğuz Han Asil Türk, A. Tevfik Paksu ile yeni Neşriyat AŞ'yi kurdular. 17 Ağustos 1972'de faaliyete geçen bu şirket Milli Gazete'yi çıkardı. Milli Nizam Partisi şirketlerine baktığınızda hemen hepsinde iki isim öne çıkıyor. Avukat Tahsin Armutçuoğlu ile harita mühendisi Mehmet Satoğlu. Mehmet Satoğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısıdır. Kişiler üzerinde gözüken şirketler aslında partilindi. Gelelim MSP'nin şirketlerine. Milli Nizam Partisi kapatılınca Milli Görüş 11 Ekim 1972'de Milli Selamet Partisi'ni kurdu. Bu partinin şirketlerine baktığınızda bir isim ön plana çıkıyor. Gürgen Mazhar Bayatlı. 8 Şubat 1977'de kurulan Milsan, 3 Mart 1978'de kurulan Mila AŞ, 27 Ağustos 1980'de kurulan Mades Holding ve yine aynı gün kurulan Heka Dış Ticaret AŞ'nin kurucuları arasında hep Gürgen Mazhar Bayatlı vardı. Peki bu şirketler ne yapıyordu? Mila AŞ'nin yeri MSP Genel Merkezi'nin bulunduğu Hoşdere Caddesi'ndeki Alican Apartmanı'ydı. 5 milyon sermaye ile kurulan bu şirket, kuruluşundan 4 ay sonra Demet Evler'de 10 milyon liraya apartman aldı ve adını Milli Görüş Sarayı koydu. Burada parti toplantıları yapılıyordu zaten. Şirketlerin sermayeleri hızla arttı. Örneğin Milsan 2 milyon lira sermaye ile kuruldu, 5,5 ay sonra 15 Temmuz'da sermayesini 13 milyona çıkardı. 30 Nisan 1979'da ise rakam 22 milyona çıktı. 22 Nisan 1981'de ise 50 milyona yükseldi. Milsan'a bu paralar nereden geliyordu? Milsan'ın Vakıflar Bankası Fatih Şubesi'ndeki 1016 no'lu hesabına 18 Şubat 1977 tarihinde Yapı Kredi Bankası Ankara Aşağı Ayrancı Şubesi'nden 630.802 no'lu çekle 1.900.000 lira yatırıldı. Aşağı Ayrancı'daki bu hesap kime aitti? Necmettin Erbakan'a. Kağıt üzerinde MSP'nin mali işlerinden sorumlu kişi Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahim Bezci gözüküyordu. Gözüküyordu diyorum çünkü Bezci İzmit'te yaşıyordu ve Ankara'ya pek gelmiyordu. İşin özünde partinin parasal işlerini yürüten kişi Gürgen Mazhar Bayatlı'ydı. Ziraat Bankası Çankaya, Vakıflar Bankası Kızılay, Yapı Kredi Bankası Çankaya şubelerinde hesapları vardı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Mazhar Gürgen Bayatlı tutuklandı, hapis yattı ve şirketleri aldığım borçlarla kurdum deyince salıverildi. Sonraki yıllarda ismi Erbakan Hareketi içinde bir daha hiç ön plana çıkmadı. Bugün Niğde'de yaşıyor. 6 Nisan 2007'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülünü dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın elinden aldı. O törende Deniz Feneri de ödül aldı. Refah Partisi'nin de şirketleri vardı ve bu partiyle birlikte yeni bir isim ortaya çıktı, Beşir Darçın. Beşir Darçın aslında Ankara Ulus'ta terziydi. Bakın sonra nasıl trilyoner oldu. En büyük parayı Haç organizasyonundan kazandı. Bilirsiniz 1988'de Suudi Arabistan Mekke'ye kontenjan koydu. Türkiye'nin nüfusu 72 milyon ise o yıl sadece 72 bin kişi gidebilecekti. Hacı adayları kendi kafalarına göre gitmeyecekti. Bir organizasyona dahil olacaklardı. En büyük organizasyonu Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı yapıyordu. Ancak hepsinin altından kalkması zordu. Yarısını özel şirketlere verdi. Bu özel şirketlerden biri de Refah Partisi Genel Merkezi'nin bulunduğu binada faaliyet yürüten ETAŞ AŞ'ydi. Sahibi Beşir Darçın'dı. Beşir Darçın 1990 yılında da Vander Z adlı şirketi satın aldı. Alır almaz da Suudi Arabistan Beşir Darçın'a 5000 kişilik ek özel kontenjan verdi. Kontenjan tabii Refah Partisi'ne verilmişti. Düşünebiliyor musunuz? Suudi Arabistan Türkiye Cumhuriyeti'ne değil, Refah Partisi'ne kontenjan veriyordu. Niye sizce? Evet, Beşir Darçın Haç organizasyonundan çok para kazandı. Diyanetten sonra en büyük Haç organizasyonu Vander Z yapıyordu. Bürosu nerede miydi? Tabii Refah Partisi Genel Merkez binasında. Zaten binanın sahibi de Beşir Darçın'dı. Gizli kasa Beşir Darçın'ın ETAŞ gibi Sürtaş adlı şirketi de aynı binadaydı. Hatırlatayım, Refah Partisi'nin genel muhasibi yine MSP'de olduğu gibi Abdurrahim Bezci'ydi ve Bezci hala İzmit'te yaşıyordu. Zaten kulakları artık pek duymuyor, gözleri de iyi görmüyordu. Yani göstermelikti. Beşir Darçı sadece hacılardan para kazanmadı, tefecilik yaptı. Nakit paraya sıkışan Konyalı iş adamı Süleyman Çınar, Beşir Darçı'ndan 1 milyar borç aldı. 30 gün sonra bunu 1 milyar 104 milyon olarak ödeyecekti. Süleyman Çınar borçlarını ödeyemedi ve Beşir Darçın ailenin gayrimenkulleriyle Toroslar Un Fabrikası'na el koydu. Bitmedi. Beşir Darçın Kurban Bayramı öncesi Milli Gazete'ye ilan verdi. Bankada açtığımız hesaba 1 milyon lira yatırın, bizler sizin adınıza kurbanı kesip Bosna Hersek'e, Azerbaycan'a, Abhazya'ya gönderelim. Araştırıldı. Ortada para çok ama kesilen kurban yoktu. Beşir Darçın gözaltına alındı ancak birkaç gün sonra suçsuz olduğu anlaşılıverdi. Beşir Darçın son olarak Milli Gazete'nin yan kuruluşu MİLDA'nın ortağı olarak özelleştirilen Seka Giresun Kağıt Fabrikası'nı satın aldı. 2000'li yıllarda Beşir Darçın adı pek duyulmadı. Bugünün gizli kasaları sakallılar, arslanlar gibi delikanlılar. Kim mi bunlar? Hepsini bir kitaba sığdıramayız. Sadece şunu yazabiliriz. İkinci Abdülhamit tüm parasını, malını, mülkünü güvenilir sakallı arslan gibi isimlerin üzerine yaptırsaydı, malı mülkü nedeniyle başı pek ağrıtılmazdı. Neyse, tehlikeli konulara girmeyelim. Biz daha Emine Erdoğan'ın Oda TV.com'u niye dava ettiğini anlayamadık. Başbakanın oğullarının iş hayatındaki başarılarına da artık alıştık. Bu ülkede politikacıların oğulları ticarette nedense pek başarılı oluyorlar. Bıktık bunları görmekten, yazmaktan. Gelin başka bir alandaki baba-oğul ilişkilerine bakalım. Türkiye'nin gündeminde başka baba-oğullar da var.